Ayrım 30. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 323. 86. Bir gün önce her şey son derece sakin, kayıtsız bir yaz gününü andırıyordu. Yüzlerce küçük tezgahta yiyecek içecek, renk renk kumaş, çiçek satılıyordu. Köprünün üstünde çocuklar cıvıl cıvıldılar. İki sokağın kesiştiği köşedeki büyük yapı dört yanından iskelelerle çevrilmişti. Öğle tatilinde işçiler bu iskelelerin altına, gölgeye uzanmış uyuyorlardı. Bir de pankart asılıydı. Stockholm çağrısını imzaladın mı? Tam pankartın altında diz çökmüş bir kadın çocuğunu emziriyordu. Yüzünden, boynundan su gibi ter akan bir çömlekçi, eline aldığı bir toprak çamuru, bir büyücü çabukluğu ve anlaşılmazlığıyla testi haline getiriveriyordu. Soboliev, Minaev'e bir anlaşma hazırlanması gerektiğini söyledi. Koreliler yeni tekstil fabrikaları için donanım alacaklardı. Minaev öğleye kadar çalıştı. Sonra posta geldi. Olga'dan kısacık bir mektup vardı Minaev'e. Bazen seni kıskanıyorum. O kadar olağanüstü şeyler görüyorsun ki. Bizde ise her şey eskisi gibi. Annemin sağlığı yerinde. Her pazar eski evimize konukluğa gidiyor. İki haftaya kadar işlerim bitiyor. Senden telgraf bekliyorum. Eğer sen izne buraya gelemeyeceksen ben oraya geleceğim. Artık kavuşmamız yakın. Bu durum bendeki bütün sakinliği aldı götürdü. Günleri sayıyorum durmadan. Kavuşma düşüncesiyle uyuyor, bu düşünceyle uyanıyorum. Öperim diyerek yazacaktım ama hayır, yeter artık kağıt üzerinde öpüşmek. Yakında kavuşacağız, başka hiçbir şey düşünemiyorum. Minaev mektubu bir kez daha okudu. Zarfın üzerine baktı. Hiç tarih atmaz Olga mektuplarına. Ben telgraf çektikten 4 gün sonra vermiş mektubu postaya. 15 Temmuz'da Moskova'ya uçacağını düşünerek gülümsedi Minaev. Olgacığın hakkı var. Son günler en zor, en uzun günlerdir. Sonra başından başlayıp en küçük habere kadar Pravda'yı okudu. Paris'ten Partizan Anıt'ın açılışına ilişkin ilginç bir röportaj, yeni bir filmin eleştirisi, Volga üzerinde yapılan çalışmalar ilgisini çekti. Akşam her zamanki gibi çalışmaya oturdu. Kitabında vermek istediği en yeğin olaylarla dolu aylara gelmişti sıra. Kurgan üzerindeki o korkunç geceyi anımsadı. Almanlar bombardımana başladıklarında ortalık daha yeni ağrıyordu. Ne daha önce ne daha sonra böylesi hiç olmamıştı. Herhalde hiç kimsenin sağ kalmamasını istiyorlardı. Tümden toprakla örtülmüştüm ben. Sürünüp çevreme bir göz attım. O sip yoktu. Herhalde öldü diye düşündüm. Ama o bataryaya kadar sürünmüştü. Her şey gözümün önünde gidip geliyordu. Olga'ya binbaşı nerede diye soruyordum ve onun ne dediğini duymuyordum bile. Sonra telefonda bağırıyordum. Osip, orada durum nasıl? Yok bir şey. Dayanıyoruz. Minaev gün ağarına kadar yazdı. Bütün bunlar bir gün önceydi. Ertesi gün Pyongyang'da kısacık bir haber yayıldı. Zingman Rene'nin birlikleri 32. paraleli geçmişlerdi. Hayat sanki bıçakla ikiye ayrılıvermişti. İşçiler daha iskelelerin üzerinde duruyorlardı. Büfelerden meyve alıyordu herkes daha. Çocuklar oynuyorlar ve Minaev, Sobolev'e hazırladığı anlaşma taslağını gösteriyordu. Ama bütün bunlar gerçekten çok bir düşe benziyordu. Radyodan ilk çarpışmalara ilişkin haberler veriliyordu. Kadınlar endişeyle bakıyorlardı kocalarına ve oğullarına. Ellerinde paketler ve bohçalar istasyona doğru gidiyordu insanlar ivecen adımlarla. Akşam kent karartılmıştı ve Minaev artık ne kitabına ne de Olga'ya yakında kavuşacağını düşünemezdi. Aralarında yaşadığı ve zorlu bir sınavdan geçmekte olan halkın yazgısını düşünüyordu. Dün görüp de gönenç duyduğu her şey bugün yüreğini sızlatıyordu. Elinde kitaplarıyla öğrenci kız, kimya fabrikasının üretimine ilişkin rakamlar, iki sokağın kesiştiği köşedeki tamamlanmamış koca yapı. Nasıl da güzel çalışıyorlar, yaptıkların çokluğuna, öğrencilerin okuduğuna, yaşantılarının kazandığı çekiciliğe nasıl da seviniyorlardı. Ve işte şimdi her şey boşa gidiyordu. Hem de niçin? Amerikalı'nın biri kazanmak, ne pahasına ve nasıl olursa olsun kazanmak istediği için. Minaev herkesten daha iyi anlayabiliyordu Kore'yi nelerin beklediğini. Amerika'nın gökdelenlerini, neonlarının parlak ve ölü ışıklarını, bilinçlerin korkunç karanlığını biliyordu. Bu göklerden okyanusların üzerine çöken gece gibi yoğun bir karanlıktı. 3 gün sonra radyo Amerikan birliklerinin Kore'ye çıkartma yapmakta olduklarını bildirdi. Birkaç gün sonra ise B-29'lar kenti bombalamaya başlamışlardı. İlk bombardımandan sonra Minaev evlerin yıkıntılarını, duvarlardaki oyukları, dağılmış tuğlaları gördü. Ayaklarının altında camlar gıcırdıyordu. İtfaiyeciler yangından yangına koşturuyorlardı. Sedi ile genç bir kadın taşıyorlardı yolda. Yer açıktı kadının ağzı. Bağırmak istiyor, bağıramıyordu. İki bacağı da kopmuştu bombalardan. Mine ve bütün bunları daha önce görmüş gibi geliyordu. Çok kısa bir süre önce anlaşılmaz gelenekleri ve alışkanlıklarıyla, şarkıya benzer cıvıltılı diliyle, Budist tapınakları ve tuhaf alfabesiyle son derece gizemli bir ülke olarak bulmuştu Kore'yi. Şimdi ise her şey bildik oluvermişti. Barış günlerinde diye düşünüyordu. Ne kadar birbirinden ayrı, ne kadar birbirine benzemez oluyor ülkeler. Hepsi kendince, hepsi kendine özgü ve ilk bombardımandan sonra ne çok benziyorlar birbirlerine. Radyo Amerikalıların geri çekildiklerini bildiriyordu. Bu arada ilk tutsak ele geçmişti. Kırmızı yanaklı, boylu boslu, Atlantalı bir şoför. Rezillik. Japonya'dan niye getirdiler beni buraya bilir miyim? Ne diyorum size? Rezillik bütün bunlar. Halkın morali düzelmişti. Sokaklar söylenen şarkılarla inim inim inliyordu. Bizimle baş edemez onlar diyordu halk. Ne düşünüyorsun bakalım bütün bu olanlar üzerine? Sobolev'in sorusuna hafifçe gülümseyerek karşılık verdi Minaev. Amerikalıların hoşuna gitmeyecek burası. Onlar konforlu savaşı severler. Almanya'da güzel oteller, kent dışlarında güzel villalar vardı. Sonra Almanlar da kendilerini çok iyi karşılamışlardı. SS'ler o kadar da aptal değiller doğrusu. Amerikalılarla anlaşmanın bizimle anlaşmaktan çok daha kolay olacağını şıp diye anladılar. Oysa buradaki tablo çok değişik. Duş yerine yağmur, kır villaları yerine korkunç yollar var ve de hiç kimse penceresinden sarkıtacağı beyaz bir paçavranın evini süsleyeceği düşüncesinde değil. Hayır, Kore'yi ele geçiremezler ama yıkabilirler. Korelilerin avcı uçakları çok az. Alçaklar yaptıklarının cezasız kalacağını çok iyi biliyorlar. MacArthur'a zafer anısı gerek. Kaç ev yıktığı, kaç çocuk öldürdüğüyle övünebilmeli adam. Günler sıcak ve yağmurlu geçiyordu. Yakıcı nemden boğulacak gibi oluyordu Minaev. Motorların bildik gürültüsü gecenin sessizliğini bölüyor, aniden çakan bir ışıkla her yan aydınlanıveriyordu. İnsanlar sığınaklardaydı ve birbiri ardınca bombalar patlıyordu. Bombardımanın üçüncü günüydü. Minaev sığındığı hendekten çıktı. Çevredeki tüm evler yanıyordu. Alevler öylesine güçlüydü ki kimsenin söndürmeye çalıştığı yoktu. Minaev'in yanında bir kadın duruyordu. Bağırıyordu kadın. Alevlerin ısından, çöken yapıların çatırtısından ve bağırış çağrıştan kadının sesi duyulmuyordu. Ama Minaev onun bağırdığını anlamıştı. Onun kendisini tutan iki kadın olmasa alevlerin sardığı eve doğru atılmak istemesinin nedenini de anlamıştı. Ve birden koşarak eve girdi Minaev. Merdivenleri çıktı, yoğun duman gözlerini ve genzini yakıyor, hiçbir şey göremiyordu. Birden ağlayan bir çocuğun sesini duydu. Çocuğu kucakladığı gibi pencereye koştu. Onu gören kadınlardan ikisi pencerenin altına geldi. Birisi öbürünün omzuna çıktı. Minaev yarı beline kadar sarkıp çocuğu kadına uzattı. Kendisi de pencereden atlayacaktı ki içeride birisinin daha ağladığını duyar gibi oldu. Geri döndü, baktı kimse yoktu. Merdivenlerden inmek istedi ama onlar da alevler içindeydi şimdi. Ceketinin tutuştuğunu gördü birden. Pencereye doğru koştu, son bir güçle ve yere attı kendini. Kadınlar hemen sevdici çağırmaya koştular. Yakıcı, nemli toprağın üzerinde kendinden geçmiş yatıyordu Minaev. Sobolev'i gün doğarken bulabildiler. Doktor, yanıkların derin dedi. Ateşi de 39.10'da 7. Hastanenin önünde yanında kızıyla her gün bir kadın bekliyordu. Hastaneye giren çıkan herkese ürkek ürkek, Rus nasıl diye soruyordu. Genç telefoncu Lee Okyen'di bu. Gece nöbetçiydi. Kızını eve bırakmıştı. Komşu göz kulak olur diye düşünüyordu. Komşu kadın ise kocasını cepheye uğurlamaya istasyona gitmişti. Lee Okyen suskun öylece bekliyordu. Kızını kurtaran adama bir şey olmuş muydu? 4 yaşındaydı kızı. Şöyle böyle anlayabiliyordu olup bitenleri ama annesi parmağıyla hastanenin penceresini gösterip de "O orada." dediğinden beri gözlerini pencereden ayıramıyordu. Akşama doğru başkaları da geldi hastanenin önüne. İçeri girmiyorlar, yüksek sesle konuşmaktan çekiniyorlardı. Şu Koreli kızı içerideki Rus'un kurtardığını hepsi biliyordu. Akşam Sobolev yeniden geldi. Doktor, bir saat önce ayıldı dedi, bir şeyler içmek istedi ama az önce yeniden bayıldı. Kafur yaptık kendisine, umutsuz değilim ben. Sobolev ayaklarının ucuna basa basa içeri girdi. Minaev'in yüzü yanmadığı için sakin uyuyan bir adam gibi görünüyordu. Gece yeniden başladılar bombardımana. Bombalardan birisi hastanenin az ötesinde patladı. Camlar şangırdadı. Birilerinin bağırdığı duyuldu. Sonra tüm sesler dindi. Sabaha doğru ortalık ışımaya başladığında Minaev kendine geldi. Karyola yaralı bir çocuk, hemşire, acıyla düşündü. Ne zaman yaralandım ben? Osip nerede? Kim komuta ediyor tabura? Birden yerinden fırladı bağırdı. Dayan Osip! Hemşire geldi yanına. Yeniden yerine yatmış, sakin, sessizce solur buldu onu. Sonra doktora bildirdi. Sayıklıyor. Birinin adını söyledi. Kardeşi herhalde. 87. Stockholm'den döndükten sonra Profesör Duma iki kez mitingde konuştu. Sonra yattı ve aşağı yukarı bir ay hiç yerinden kalkmadı. İlk kez geliyor bu başıma diyordu Mado'ya. Artık kendimin efendisi olamamam tiksinç bir şey. 3 yıldır üzerinde çalıştığı kitap hemen hemen bitmişti ve Duma kederle düşünüyordu. Şu işe bak, bitirip bitiremeyeceğimi bile bilemiyorum. Doktor geldiği zaman da onunla her şeyden konuşuyordu. Burada sözü edilmeyen tek şey sağlığıydı. Profesör Duvilliye, Mado'ya, onu tedavi etmek bir işkence diyordu. Kendini korumak istemeyen bir adam. Birazcık iyileşir iyileşmez yerinden kalkıyor ve kendini işe veriyor. Olağanüstü, inanılmayacak bir vücudu var. Bir düşünsenize. Buchenwald'de 2 yıl kaldı ve o sıralarda yaşı 70'in biraz altındaydı. Mado çekine çekine daha az çalışmasını söyledi Duma'ya. Hiç sanmıyordu kabul edeceğini ama birden razı oldu Duma. Doğru, yoksa bu gidiş değil. Mado her gün uğruyordu ona. Oyalamaya çalışıyordu. Paris'ten her ayrılışında heyecanlanıyordu. Duma nasıl? Ağustos başlarında bir haftalığına Dijon'a göndermişlerdi. Döner dönmez doğru Duma'ya koştu. Keyfi yerindeydi Duma'nın. Dijon'da imza kampanyasının nasıl gittiğini sordu. Doğru yoldasınız. Her kapıyı, tek tek her kapıyı çalmak gerek. Yalnızca gazeteyle hiçbir şey yapılamaz. İnsan sesi önemlidir. Dün ben de bir imza topladım. Profesör Duye'den. 2 ay direndi. Doktor olduğunu, bizim bu yaptığımızınsa politik olduğunu söyledi. Çok ciddi konuştum kendisiyle. Sağlık durumumun çok kötü olduğunu söyledim. Bunu kendisi de biliyor. Böylece hayatımın bir bilançosunu yapma noktasına geldiğimi, burada da en önemli şeyin kendini sonuna kadar bir insan olarak duyabilmek olduğunu söyledim. Beni dikkatle dinledi. Sonra, verin şu çağrı kağıdını, dedi. Mado çıkmaya hazırlanırken de, beni kutlayabilirsin, dedi. Sen Dijon'dayken ben burada kitabı bitirdim. Elbette öyle büyük bir haber değil bu ama ırkçılığa bilimsel temeller bulma girişimlerine kökünden son vermede bu kitabın da payı olacaktır. Ertesi gün Mado Profesör Duvier'e sordu. Daha iyi gibi değil mi? Bana öyle gibi geldi. Duvier başını salladı. Artık daha iyi olamaz ama çelikten bir iradesi var. Sıcak bir Ağustos akşamıydı. Duma çalışma odasında oturuyordu. Bütün gün kendini çok iyi hissetmişti. Geçerken ona şöyle bir uğramış olan Mado da Profesör Duvier'in sözlerine rağmen onun bu durumunu görüp seviniyordu. Marie bir şey gerekip gerekmediğini sordu. Bir yandan da Duma'ya bakıp İsa'ya ettiği duaların boşa gitmediğini görüp seviniyordu. Profesörün durumu çok iyiydi. Duma gazeteye bir makale yazmaya karar verdi. Ne zamandır istediği bir şeydi bu. Ama kitabını bitirebilmek için erteleyip durmuştu. Tam çalışma masasına oturacaktı ki birden durdu. Geçmiş günler geliyordu gözünün önüne. Zaten bu sıralar sık sık ansır olmuştu gençlik yıllarını. Bir yaşıtı yoktu ve hep susarak anıyordu o günleri. Şimdi de bir zamanlar kendisini hem sevinçten göklere uçuran hem de tarifsiz üzüntülere salan o eski aşkı geliyordu gözünün önüne. 30 yaşındaydı Gabriel'e rastladığında. Bir tiyatro locasındaydılar. Monsülü Ödip'i oynuyor, kollarını yukarı kaldırarak bağırıyordu. Nasıl da kapkaranlık hayatımız? Gabriel'in gözlerinde ışıklar çakıyordu. Kocasından ayrılamıyordu bir türlü. Dudu'yu vermez bana, ben de çocuksuz yapamam. Suçlar gibi gizli gizli buluşuyorlardı. 4 yıl sürdü bu böyle. Yine bugünkü gibi sıcak bir Ağustos günüydü. Rıhtımda küçücük bir kahve olan Fregat'ta buluşmuşlardı. Onlardan başka kimse yoktu kahvede. Paris boşalmıştı. Artık bir karara varması için yalvarmıştı Gabriel'e. Ben de bunun için geldim zaten demişti Gabriel. Yarın Dieppe gidiyorum. Gaston orada. Her şeyi anlatacağım ona ve buraya özgür olarak döneceğim. Sensiz yapamam ben. Bir daha hiç görmemişti Gabriel'i ve bugün bile bilmiyordu. Gabriel gerçekten kocasının dediği gibi kalp krizinden mi ölmüştü yoksa intihar mı etmişti? Hiç yazmamıştı Duma'ya. Öylece suskun ayrılmıştı. Onu sevdiği gibi kimseleri sevemezdi Duma. 40 yılı aşkın bir zaman geçmişti aradan ama şimdi bile hemen yanı başındaymışçasına görüyordu onu. Yuvarlak yakalı mavi bir entari, altından sarı ipek gibi saç demetlerinin göründüğü geniş kenarlı bir şapka ve mavi dumanlı gözler. 5 yıl sonra savaş başlamıştı. Duma'yı hemen 2. gün silah altına almışlardı. Yaz gecesi, karanlık Paris. Zengin mahalleleri boşalmış, Bordo'da almış hepsi soluğu. Halk ise sokaklarda. Askerler Port d'Orléans'dan Port de Clignancourt'a gidiyorlar. Düma da onların arasında. Sırtında uzun mavi kaput ve kırmızı pantolon var. Karanlıkta kadının biri kucaklıyor onu ve fısıltılı bir sesle. Paris'i kurtarın, diyor. Sonra öpüyor onu. Yüzünü göremediği kadının gözyaşlarını duyuyor Düma yanağında. Herkes Almanların Paris'e geleceğini sanırdı o zamanlar. Bir hafta sonra Marne'da yaralanmıştı Düma. Sahra hastanesinde yatmıştı bir süre. Yanındaki yatakta ölümcül bir yarayla ressam Vernier yatıyordu. Can çekişirken, saçma, çok saçma diye bağırıyordu. Sabaha doğru götürmüşlerdi onu. Savaştan hemen sonra Profesör Grémier, Duma'yı Anatole France'a götürmüştü. Tur yakınlarında müziğe benzer bir evde oturuyordu yazar. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş çok güzel eşyalarla doluydu ev. Özellikle de Yunan vazoları son derece güzeldi. Grémier politikadan söz açmıştı. Anatole France da Rus devrimine inandığını, bu devrimin birçok şeyi değiştireceğini söylemişti. Sonra Duma'ya son derece güzel bir vazo göstermiş. Nim, eski Yunan mitolojisinde aşağı dereceden bir tanrı. Irmakların, orman, dağ ve mağaraların tanrısı olan Nymph, uzun ömürlü olmakla birlikte ölümsüz değildi. Ve yeter ki ip kopmasın demişti. Evin önünde çok sayıda gül vardı, sarı, koyu kırmızı, neredeyse siyah güller. Duma odasının duvarlarına göz gezdirdi. Mado'nun savaştan hemen önce yaptığı bir natürmort asılıydı tam karşısında. Toprak bir çanak içinde çiçekler. Uzun süre hayran hayran baktı Duma resme. Semba haklı. Mado son derece yetenekli. Ne yazık ki bıraktı resmi. Ama ne yapsın zavallı? Zaman onu gerektirdi. Öte yandan yaşantısı da son derece yorucu. Ama yine de içtenliğinden, sevecenliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Dede direniş günlerinde onun arkadaşları nasıl yatıştırdığını, hatta en zor anlarda bile nasıl güldürdüğünü anlatmıştı. Frans derlermiş ona o zamanlar. Mado'ya çok uygun bir ad bu. Onda Fransa'dan bir şeyler var çünkü. Hayret şu memlekete doğrusu, kaç kez çürüdü, dağıldı, battı, artık kurtulamaz deyip gömmeye kalktılar. Oysa yanlış bu. Kokanlar yalnızca üsttekiler, yöneticiler, halk hiç de öyle değil. Neşeli, kederli, umutsuz halk. İçinde uzaktan uzağa keder sezilen hafif gülümsemeler vardır. Dünyanın her yerinde Fransızları bu gülümsemeden anlayabilirsin. Tabii dıştan baktın mıydı, nefret edilecek bir avuç insan gibi görünüyor. Ama Belvi'de, İvri'de, ya da Sürezne'ye gittin miydi, neşeleriyle, çocukluklarıyla gerçek insanları görüyorsun. Buşenwald'de İvrili bir komünist vardı, genç bir işçi. Sık sık nişanlısından söz ederdi. Yaşama isteğiyle dolup taştığı besbelliydi. 44 ilkbaharında ölmeden hemen önce bana, Ruslar buraya gelecekler demişti. Bu iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin geldiklerinde onlara benim için de bak, olur mu? Sonbaharda Moskova'ya gidebileceğimi umuyordum. Olmayacak, yazık, göremeyeceğim. İlkbaharda gidemedim. Stockholm'deki toplantıya katılmam gerekti. Daha önceleri de hep bir takım engeller çıktı. Gidemedim. Belki herkes Sebarşin gibidir. Belki Sebarşin birçoklarından kafaca üstündür. Önemli olan Sebarşin'in düşünce ve duygularındaki yenilik. Hiçten bir şey doğmayacağına göre bu yeni duygu ve düşünceleri doğuran bir şeyler var orada. Eğer 1914'te yaralandığımda ölmüş olsaydım hiçbir şey öğrenemeyecektim. Bu Buşenwald'deyken bir şeyler biliyordum ama her şey o kadar korkunçtu ki orada da. Ama şimdi biliyorum ki Anatole France'ın sözünü ettiği ipli kopmayacak. Aşıkların öpüşebileceği, ressamların ise çiçek resimleri çizeceği ve üzerinde yalnızca yiğitliğin değil, mutluluğun da var olduğu eşit bir dünyayı gözümde canlandırabiliyorum. İyi ki bitirdim kitabı. Profesör Adams, ırkçılığın ne olduğunu anlaşıldığını ve gözden düştüğünü söylüyor. Oysa hiç de öyle değil durum. Başka bir biçim aldı ırkçılık. Kendisini savunacak bilim adamları buldu. Hem de nerede? Amerika'da. Şaşmaz bir doğrulukla göstermek gerekti onların ırkçı kavrayışlarını. Aslında Mado'dan imza toplarken yaptığı işin aynısı benim yaptığım da. İnsan için savaş. Hiç şüphesiz yapacak daha pek çok şey var. Ama gücü gitgide tükeniyor insanın. Kişi kendini aldatmamalı bu konuda. Ölümün artık yakın olduğunu düşündü Duma. Korkusuz, acısız, sakin ve ömrünün çok önemli bir olayıymışçasına bütün dikkatini toplayarak düşündü. Yarım yamalak anımsayabildiği dizeler uçuşuyordu kafasında. Ey ölüm, yaşlı kaptan, elimizi çabuk tutalım. Kalkma zamanıdır artık, demir alalım. Katran gibi kapkaraysa ne çıkar gök, deniz, ta derinlerden bizim ışıl ışıl renk cümbüşüdür yüreklerimiz. Baudelaire, dünyanın dar olduğunu, yaşamaktan usandığını yazmış. Ben uzun yaşadım ama hayata bağlıydım. Onun sözünü ettiği dünya insanın yüreğinin içindedir. Hayata, insanlara bağlılıktır dünya. Benzetme nefis ama Ölüm, yaşlı kaptan. Hayatı reddettiğini sanıyordu. Oysa onu övmüş olmuş. Söz de, sözcük de hayat değil midir zaten? Şu makaleyi yazayım artık. Yoksa yine uzunca bir süre erteler dururum. Bilmiyorum ki yarın yazabilir miyim? Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Alt üst olmuş gibiyim. Oysa ta ne zaman söz verdim yazacağım diye. Daha pek çok şey yapılabilir. Profesör Adams'ı kınarken haksızdım. Gerçi çok yavaş ilerliyor. İkide bir de dönüp arkasına bakıyor ama yine de ilerliyor, gidiyor. Kore'den sonra birçokların daha kafasına dank etmiştir gerçek. Düşünmek bile korkunç. Kılları bile kıpırdamadan yakıyorlar kentleri. Bundan da söz etmek gerek yazıda. Dumas çok düzgün bir yazıyla yazıyordu. Onun yazıları genellikle dakte edilmeden doğruca dizgiye verilirdi. Çok alçak bir taburede oturuyordu ve masanın üzerine iyice eğilmişti. Gözleri iyi görmüyordu. Yazısına Stockholm çağrısından başladı. Kore'den gelen telgraf haberleri okurken neler hissettiğini anlattı. Utanç verici ve korkunç. Buna bir son vermek gerek artık. Birkaç gün önce Avrupa Sorunlarını İnceleme Komitesi'nin bir muhtırasını okudum. Bir takım bilim adamı ve yazarların tüm bir halkı yok edecek olan, bu silahtan yararlanılmasını öneren böyle bir muhtırayı nasıl imzalayabildikleri anlaşılır şey değil. Bu yalnızca nefret uyandıracak bir hareket değil, aynı zamanda aptalca da. İlerlemeyi engellemek isteyen bir avuç insan, insanın geleceğin içinde boğulacağı bir tufan, bir taşkın, insan kanından bir deniz düşlemektedir. Ama insanların buna verdikleri karşılık çok kısadır, hiçbir zaman. İnsanlığın öfkeden şahlanan vicdanı tarihte eşi bugüne kadar görülmemiş bir dalgayı andırmaktadır. Stockholm'da tanıştığım Sovyet bilgini Rus halkının inanışına göre en büyük dalganın 9. dalga olduğunu söylemişti. Kalemi bıraktı Dumas. Göğsünde ve omzunda kesin bir acı duymuş, başı döner gibi olmuştu. Marie'yi çağırmak istedi ama caydı ve acıya katlanmaya çalışarak yazmayı sürdürdü. İnsan mutluluğu üzerine şöyle söylemek isterim ki, kalem usulcacık kaydı elinden, başı masaya düştü. Marie sık sık gece ortasında kalkar, çalışma odasından ışık geliyor mu, profesör uyumuş mu, bir şeye ihtiyacı var mı diye bakardı. Odaya girince profesörün çalışırken uyumuş olduğunu gördü. Uyandırmalı onu diye düşündü. Dinlenme değil ki bu, oturduğu yerde uyumuş kalmış, masaya yaklaştı ve birden bir çığlık attı. Madu'yu gün doğarken uyandırdılar, elleri göğsünde çaprazlama birleşmiş yatağında yatıyordu Dumas. Yüzü sakin, düşünceliydi. Marie diz çökmüş dua ediyordu. Mado Dumas'ın akşam yazdığı yazılara baktı. Mutluluğa ilişkin son yazdığı cümlede yazısı değişmiş, kocaman ve uyumsuz harfler yukarı doğru kaymıştı. Tamamlayamamış diye düşündü Mado ve hiç elinde olmadan ağlamaya başladı. Kapı çalındı. Mado açtı kapıyı. Rene'ydi gelen. Mado titrek, zor duyulur bir sesle. Dumas artık yok, dedi. Bedia Profesör Richet'ten kendisine uğramasını rica etti. Komünistler Dumas'ın cenaze törenini politik bir gösteriye dönüştürmek istiyorlar. Tiksinç bir şey bu. Evet, Dumas son yıllarda politikayla uğraşmadı değil gerçi ama çok yaşlıydı kendisi. Ve bu Buchenwald'de kalışının etkileri görülüyordu. Bu Buchenwald gibi tüyler ürpertici yerlerden geçenlerin ruhsal bakımdan tam sağlıklı olduklarını söyleyebilmek zordur. Ama şimdi rahmetlinin zayıf yanlarını konuşmanın zamanı değil. Dumas bizim için her şeyden önce büyük bir Fransız bilginidir. Onun kaybı ulusal bir yastır. Bence ki tüm meslektaşlarım da benimle aynı düşüncedeler, cenaze törenini Dumas'ın 20 yılı aşkın bir süre başında bulunduğu enstitü düzenlemelidir. Sizinle aynı görüşteyim dedi Richet. Ama ne yapabiliriz ki biz? Bildiğim kadarıyla Dumas'ın herhangi bir yakını yok. Dostları ise hep seçme komünist. Cenaze töreni iyi bir fırsat onlar için. Sabah gazetelerinde geç olduğu için ölüm haberi çıkmadı. Ama Sessua'da gösteri için çağrı okudunuz herhalde. Bu durumda bilmiyorum nasıl karışabiliriz biz bu işe. Profesör Dumas'ın Nuit'de bir akrabasının bulunduğunu öğrendikten sonra aradım sizi. Arşiv memuru Bricard'ın dul karısı bu. Bana verilen bilgiye göre Bayan Bricard, son derece dürüst, kendi halinde kiliseye devam eden bir kadın. Profesörün en büyük ablasının kızıymış ve 56 yaşındaymış. Bu durumda hiçbir resmi müdahalede bulunamayız. Ama siz, ünlü bir bilgin ve Dumas'ın arkadaşı olarak Bayan Bricard'ı profesöre yakışan bir cenaze töreni yapılmasını ikna edebilirsiniz. Bilim dünyasının ileri gelenlerin konuşma falan yapacağını söylersiniz. Eğer Bayan Bricar gömme töreninin Katolik törelerine uygun yapılmasını isterse bu da kendi bileceği iş. Ona dayısının gömülme törenini, düzenleme işini enstitüye verdiğini söyletmek ve komünistlerin heveslerini kursaklarında bırakmak gerek. Arşivci Bricar'ın dul eşinin bilime, demagojiden daha çok değer verdiğine eminim. Öte yandan bizim Duma'ya karşı görevimiz onun anısını korumaktır, öyle değil mi? Richer üzerine yüklenen görevi son derece nazik buluyordu. Ama Bedi'ye yalnız kendi adına değil meslektaşları adına da konuştuğunu söylemişti. Demek ki Duma'nın gömülmesi işiyle Eğitim Bakanı da uğraşıyordu. Bu durumda kaçamak yapması olanaksızdı. Ve Richer kendi kendine söylenerek Bayan Bricar'a gitti. Bayan Bricar taşra kentlerinkini andıran küçük sessiz bir sokakta oturuyordu. Richer geldiği sırada sandıktan ipek yaz giysisini çıkarıyordu. Evin her yanını naftalin kokusu kaplamıştı. Richer tüm bilim dünyasının profesör için gözyaşı döktüğünü söyledi. Bayan Bricar mendilini gözlerine götürdü, üstü dağın ısırdı. Çok seyrek giderdim profesörü, hep sıkı bir uğraş içinde olurdu. Savaştan önce kocam sağken yani, dayıcımın her doğum gününü kutlardık, o da bizi yemeğe çağırırdı. Rahmetli kocam profesöre çok saygı duyardı, böyle bir akrabamız olduğu için övünmemiz gerektiğini söylerdi. Almanlar dayımı tutuklayınca bütün gece ağladım. O cehennemden nasıl sağ çıkabildi hayret. Son Almanya'dan döndüğünde uğramıştım kendisine. Pek sık hasta oluyorum ve hiç dışarı çıkamıyorum. Sonra onunla ne konuşabilirim ki ben? Rahatsız etmek istemiyordum kendisini. Böylece ziyaretlerimi erteleyip durdum. Ama gömülme törenine muhakkak gideceğim. Fikirleri ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmez bu. Çok iyi bir insandı dayıcığım. Bayan Bricar'ın gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Richer içini çekti ve asıl konuya girdi. Gömme törenini enstitü düzenlemek istiyordu. Rahmetli profesörün yasal tek mirasçısı olarak yüz kızartıcı bir takım durumların yaratılmasına izin vermek istemezdi herhalde Bayan Bricar. Çünkü komünistler yapılacak görkemli gömme törenini bayağı bir politik gösteriye dönüştürmek niyetindeydiler. Bayan Bricar içini çekerek başını sallıyordu. Richer kadını inandırdığına emindi. Ama o susunca Bayan Bricar, "Hayır," dedi, "ben bu işe karışmak istemiyorum. Bir kez olsun hatır günü sormak için uğramadım kendisine, utanıyorum. Madem ki komünisttir kendisi, varsın komünistler kaldırsınlar cenazesinde. Ben nasıl olsa katılacağım gömme törenine. Kilisede de onun için dua edeceğim. Herhalde kimseyi gücendirmez bu. Çok iyi bir insandı dayıcım." Tanrı'ya inanmıyorduysa bile Tanrı onu gene de bağışlayacaktır eminim. Eğer kendisine sorulsaydı herhalde komünistlere verirdi o da bu görevi. Son yılları hep onlarla geçti. Onun isteğine karşı gelmemi nasıl isteyebilirsiniz benden? Bedi'ye Bayan Bricar'ın cevabını öğrendikten sonra Profesör Brun da telefon etti. Öteden beri çekindiği bu adamdan Stockholm çağrısını imzaladığından beri iyice sakınır olmuştu. Yeri doldurulmaz bir kayıp elbette dedi Bedi'ye. Tüm politik görüş ayrılıklarını unutuyor insan böyle bir anda. Acaba biliyor musunuz sevgili profesör, Duma'nın cenaze törenini kim yapacak? Brown'un cevabı sertti. Halk. Çok sıcak bir Ağustos pazarıydı. Böyle günlerde Paris genellikle boşalırdı. Herkes ormanlara ya da Seine, Marne kıyılarına koşardı. Ama Duma'nın cenaze töreni Paris halkını kentte tutmuştu bu pazar. Tabut Père Lachaise mezarlığına yaklaştığında yürüyüş kolunun öbür ucu da Republik alanındaydı. Bütün yol boyunca insanlar dizilmişlerdi. Kadınların çoğu ağlıyordu. Aralarında Duma'nın kitaplarını bilenler pek azdı. Ama herkes onu büyük bir bilgin, Fransa'yı seven, onun için acı çeken tüm insanlar için barış ve mutluluk isteyen büyük bir kişi olarak tanıyordu. Bu, büyük ve iyi insanın acısı, tabutun hemen arkasında Mado ile birlikte yürümekte olan Bayan Bricar'ı ve Berti fabrikası işçilerini, Profesör Briand'ı ve Marie'yi, Semba'yı ve Duma'yı ömürlerini hiç görmemiş, on binlerce insanı birbirine bağlamıştı. Buchenwald'in ve öteki ölüm kamplarının eski tutsakları da yürüyorlardı. Duma'nın 2 yıl üzerinde taşıdığı çubuklu mahkum gömleği bir çelenk üzerine konulmuştu. Beyaz güllerden bir çelenk üzerine kırmızı bir bant geçirilmişti. Bandın üzerinde Duma'nın dostlarına sık sık söylediği Pascal'ın bir sözü yazılıydı. Bizim saygınlığımız düşüncededir. Duma'nın 1949'a kadar yöneticiliğini yaptığı enstitüde görevli bilim adamları ve öğrenciler de yürüyorlardı. Bir pano üzerinde Duma'nın kitaplarını taşıyordu öğrenciler. Zenciler, Araplar, uzak sömürgelerin işçileri yürüyordu. Çelenklerin üzerinde ırkçılık aleyhtarlığının Yılmaz Savaşçısına yazılıydı. Annelerin elinden tutmuş çocuklar, beyaz entarili kızlar, kırmızı pantolonlu oğlanlar yürüyorlardı. Taşıdıkları yığınla çiçeğin üzerinde "Bilim bizim koruyucumuzdur. Teşekkürler Duma" yazılıydı. La Rochelle, Havre, Marseille, Saint-Nazaire'n ve öteki limanların dokerlerinin temsilcileri, biri Dokerleri Birliği'nin, öteki Lejean'ın adına iki çelenk taşıyorlardı. Lejean'ın çelenginde insana, yoldaşa, dosta yazılıydı. Dokerlerinkinde ise barış savaşçısına yazıyordu. Dokerler yaklaşınca yolun iki yanında dizili halk birden bağırdı. Yaşasın barış, yaşasın dokerler. Eski partizanlar, direniş savaşçıları, Paris ayaklanmasının kahramanları yürüyorlardı. Papatyalardan, belemirlerden ve gelinciklerden Fransa'nın çiçekleri yapılma kocaman bir çelenk taşıyorlardı. Çelenk üzerindeki bant da Yüce Fransa yazılıydı. Duma ile Paris Kongresi'nde, daha sonra da Stockholm toplantısında birlikte çalışan Barış Yanlıları Daimi Komitesi temsilcileri, komitenin çelengini taşıyorlar çeşitli ulusal örgütlerin temsilcileri, beyaz karanfillerden yapmış güvercinlerini yürüyüş kolu üzerinde uçuruyorlardı. Zebarşi'nin ve Sovyet Barış Komitesi'nin, Profesör McLean ve Amerikan Barış Komitesi'nin, Çekoslovak, İtalyan, Çin bilim adamlarının, Amerikan Kürtçüler Birliği'nin, Brezilyalı yazarların, Julia Curie'nin, Dortmund ve Oradour işçilerin çelenkleri göze çarpıyordu. Semba, Morane ve Yvonne'la birlikte yürüyor ve geçmişi, Corbeil akşamlarını, manzara resmi yapıp dostlarla söyleşilen, az kavga edilen, çok kahkaha atılan ve dünyada olup bitenleri anlamak için kafa patlatılmayan o çok uzak günleri düşünüyordu. Sonra çevresine bir göz attı. İki yanına bakındı ve şaştı kaldı. Ne çok insan var. Aylak seyirci değil bunlar. Acı içinde hepsi belli. Ağlıyorlar. Peki nasıl oldu bu? Duma hep evinde oturur, kan grupları, kafatası biçimleri üzerine yazılar yazardı. Şimdi ise birdenbire halkın içine giriverdi. Buradaki halk Paris'in kurtulduğu gün toplanan halkla aynı. Duma halka giden yolu bulmuştu. Kocamandı onun yüreği. Hep düşünceden söz etmesine rağmen her şeyi bilinciyle algıladığını sanmıyorum. Duyguları, yüreği de yardım ediyordu ona. Hayatı seviyordu sonra. Anımsıyorum, birlikte panayırda gezerken kızların atlı karıncaya binince attıkları çığlıkları öyle gülerdi ki. Çiçekleri severdi. Bir ağacın önünde durup uzun uzun bunun Paris'in en yaşlı kestanesi olduğunu ama yine de çok güzel çiçek açtığını açıklardı. Resimden de, şiirden de anlardı. Hatta şaraptan bile. Her şeyi severdi. Ve işte şimdi kendi yüreğinden halkın yüreğine uzanan yolda yürüyor. Yvonne'a baktı Semba. Keder, coşku, heyecan anlatımı vardı gergin yüzünde. Semba bir an Duma'yı unuttu ve içinde bulunduğu çıkmazı düşündü. Eğer bir insanda deha olsa ve böyle bir kadını çizebilse, yüz binlerce insanı coşturup şahlandırabilirdi. Ama deha gerekli bunun için. 30. ayrımın sonu, sayfa 337.